Ayrım 11, sayfa 111. Şehrin tam ortasında İskenderiye'nin renklerden ve kokulardan oluşan büyük bir denize benzeyen pazarı bulunuyordu. Orlando'nun elleri en iyi cins samur kürklerden bile yumuşak ve hafif olan kumaşların üzerinde geziniyordu. Bu kumaşların neredeyse tümü Batı dünyasında Arapça isimleriyle tanınıyordu. Moher, müslin, kaşmir, pamuklu, şamişi, saten, tafta, atlas, camdan yapılmış sur incileriyle süslü kadife, örümcek ağı inceliğinde şifon, kız böceği kanatları kadar narin ipek, bir çiçek tarhı kadar renkli halılar, safran sarısından koyu maviye kadar canlı ışıltılar saçıyordu. Her tarafta Batı ülkelerinde ancak hükümdarların giyebileceği pahada elbiseler göze çarpıyordu. Kayıruan şalları, altın tokalı yılan derisi ayakkabılar tezgahları doldurmuştu. Ama ya silahlar? Söğüt dalları kadar esnek, ustura kadar keskin şam çeliği. Henüz kor halinde olan demir, canlı bir keçinin vücuduna sokulur. Hayvanın kanı, metale o görkemli esnekliğini kazandırır. Kan, kan ister. Satıcılar mallarını bu sözlerle övüyorlardı. Orlando, Altın Ordu ülkesinin bozkırlarından gelen okları ve yayları, fil derisinden kalkanları, obsidiyenden yapılma mızrak uçlarını, Hazar ülkesinden gelen baltaları, değerli kabartmalarla süslü, fil dişi kabzalı, elmas kakmalı palaları hayranlıkla inceliyordu. Üzerlerinde kıl kalınlığındaki zehir yolları bulunan hançerler yılan dişleri kadar ölümcüldü. Orlando, Arapça isimler taşıyan egzotik meyvelerin tadına baktı. Kayısı, muz, kavun, portakal, limon ve şeker kamışı. Hatta yenilebilir çiçekler ve yapraklar bile mevcuttu. Satıcılar bunları enginar ve ıspanak olarak adlandırıyordu. Bir meyve ise iki adamın güçlükle taşıyabileceği büyüklükteydi. Ne müthiş bir bal kabağı diye gülüyordu etraftaki adamlar. Orlando kendi ülkesinde kurulan basit pazarları düşündü. Evde yapılan birkaç çeşit yiyeceğin ve turşunun yanı sıra satışa sadece peynir, lahana, canlı tavuk, yulaf ekmeği, tahta kaşıklar ve keten giysiler sunuluyordu. Evet, Paris gibi büyük merkezlerde her geçen yıl giderek daha fazla çeşitte ürüne rastlamak mümkündü. Ancak bu da Doğu dünyasıyla yapılan ticaretin gelişmesine bağlı değil miydi? Baharat pazarında ise her çeşit ecza malzemesi bulunuyordu. Kakule, Hint cevizi, safran, ağırlığınca gümüş karşılığında satılan kehribar rengi şeker kristalleri, zencefil, karanfil, tütsü, kardeş kanı sakızı, mür ve isimlerini bilmediği bir yığın esans. Kuyumcuların sokağından geçerken altın ışıltısı Orlando'nun gözlerini kamaştırmıştı. Bahreynli inci tacirlerinin dükkanında bir acı kahve içti ve hayranlıkla mallarının sıcak ışıltısını seyretti. Lüle taşından yapılmış nargile marpuçları satmaya çalıştılar ona. Ayrıca Kızıldeniz mercanları, Ermeni gümüşü, Hint akikleri. Etrafına hayranlıkla bakmaktan arada sırada başı dönüyor, tüm bunların bir rüya olup olmadığını anlamak için kolunu çimdikliyordu. Egzotik hayvan pazarında ise daha önce hayal bile edemeyeceği yaratıklar görüyordu. Dab adını verdikleri birkaç kulaç uzunluğunda kertenkeleler, kırmızı kıçlı ve mavi yanaklı maymunlar, av için eğitilmiş leoparlar, konuşan papağanlar ve deve kuşları. İran'dan gelen tavus kuşları bir daire şeklinde açtıkları rengarenk kuyruklarını gururla sergiliyorlardı. Süt rengi av gelinciklerinin yanında gözlerini kan bürümüş dövüş köpekleri bulunuyordu. Orlando atları boş yere aradı. At pazarı, deve pazarıyla beraber yılda iki kere Sultanahmet kapısının önünde kurulur, diye anlattı ona bir bedevi. En büyük kalabalık ise Büyük Cuma Camii'nin arkasında satıcıların öğle namazından sonra değerli mallarını sergilemeye başladıkları köle pazarında toplanmıştı. Etiyopya ve Nubya'dan kestane renkli insanlar, altı ayak boyunda, bir yük devesi kadar sağlam, sakallı Frank savaşçıları, Bizanslı zevki olanları, yukarı Nil'den harem ağaları, simsiyah saçları zeytin rengi tenlerinin üzerine dökülen Tiflisli dansözler, ceylan gözlü uzun bacaklı Macar kızları, yürürken göğüsleri, heyecanlı dövüş horozlarının ibikleri gibi sallanan Çerkez kızları, ay tenli, altın saçlı, gözleri dağların üzerindeki gökyüzü kadar mavi Norman kızları. Başparmak kalınlığındaki halatlar, kölelerle onları seyretmek için toplanmış olan meraklı kalabalığı birbirinden ayırıyordu. Yüksek podyumlar üzerinde açık artırmaya çıkartılıyor, en fazla pay verene, aldığı malın tazeliğine ikna edildikten sonra satılıyordu. Özellikle kadın kölelerde sağlıklı dişler, elastik göğüsler ve bekaret fiyat artıran unsurlardı. Ayrıca tıpkı atlarda olduğu gibi bir takım ırk özellikleri de dikkate alınıyordu. Örneğin uzun bacak ve boyun, küçük ve sert kalça, açık ten rengi gibi. Dans edebilen ve müzik aleti çalabilenlere ayrı bir öneme sahipti. Erkeklerde ise özellikle kas kuvveti dikkate alınıyordu. Ancak en yüksek paha beyaz harem ağlarına biçiliyordu. Normal olarak pazara hizmetkarlarını gönderen zengin şehir sakinleri köle pazarına bizzat teşrif ediyorlardı. Bir sevgilinin veya özel muhafızın seçimini kim hizmetkarına bırakmak ister ki? Bu nedenle insan pazarı zenginlerin boy gösterdiği bir sergiye dönüşüyordu. Büyük Cuma Camii'nin arkasındaki kudretli insanları bir arada görmek başka hiçbir yerde mümkün değildi. Orlando'nun köle pazarını gezdiği öğlen saatlerinde etrafında kalabalık bir muhafız grubu bulunan bir adam da dar sokaklarda ilerliyordu. Etrafını çevreleyen kalabalık muhafız grubu sıradan insanların onu rahatsız etmelerine engel olmaya çalışıyordu. Orlando bu adamın El Mansur isminde kudretli bir komutan, bir emir el umera olduğunu öğrenmişti. Pek uzun boylu biri olmamasına rağmen etrafındaki herkese tepeden bakar gibi bir hali vardı. Emretmeye alışkın biriydi. İtiraz nedir bilmiyordu. Ağzından çıkan her sözün derhal yerine getirilmesi onun için dünyanın en doğal durumuydu. Üzerinde Abbasi usulü siyah bir cübbe ile siyah bir sarık bulunuyordu. Sarığın bir ucu çenesinin altına, diğer ucu da sol omuzuna düşüyordu. Belinde sallanan gümüş bir hançer, üzerindeki tek süstü. El Mansur, halifenin ülkesinin sınırları içinde en güzel kızları ve en yakışıklı olanları satmakla meşhur, köle taciri Nasır'ın çadırına girmeye hazırlanırken, ansızın hiç beklenmedik bir şey oldu. Kalabalığın arasından kendisine yol açan bir delikanlı yere devrilmiş bir fıçının üzerine sıçrayarak bağırmaya başladı. ''Beni Alamut'un efendisi Hasan Sabbah gönderdi. Hançerim sana ölüm şerbetini tattıracak.'' Hasan Sabbah isminin duyulmasıyla birlikte civardaki insanlar bir yılanın karşısındaki fare gibi kaçınılmaz ölümün korkusuyla oldukları yerde donup kaldılar. Bir zamanlar Kızıldeniz nasıl Musa'nın önünde ikiye ayrıldıysa, kalabalık da fedaiye aynı şekilde yol verdi. Delikanlı eğri hançerini çekmiş, bakışlarını kurbanının üzerine dikmişti. Etten bir duvarla çevrili sokağın içinde, ölümün gölgesi gibi hiç acele etmeden yürüyordu. Ancak Mansur bu bakışlara karşılık verdi, korkusuzca, aşağılayarak. Muhafızlar ise ne yapacaklarını bilemeyen köpekler gibi oldukları yerde bekleşiyorlardı. Her an kaçmaya ve saldırmaya hazırdılar. Tüm bunlar Orlando'nun hemen yakınında gerçekleşiyordu. Ölüm sıçrayışına hazırlanan fedai El Mansur'dan sadece birkaç adım uzaklıktaydı. Çıplak kollarındaki kasların tümü bakır bir tel gibi gerilmişti. Gözlerinde alev alev yanan bir ateş vardı. Dile gelmez bir öfke, zafer sevinci, ölüm sarhoşluğu. Orlando, görünüşe göre artık hiçbir şeyin ve hiç kimsenin durdurmayı başaramayacağı bu ölüm sevdalısının görüntüsü karşısında ürpermekten kendini alamadı. Çok ama çok kısa bir an için bakışları karşılaşmıştı. Fedai ansızın yıldırım çarpmış gibi titredi. Tüm dikkati dağılmış, yüzüne tuhaf bir ifade yerleşmişti. Sanki gördüğüne inanamıyor, böyle bir şey olabileceğini aklı almıyordu. Bu kısa tereddüt, muhafızların harekete geçmesi için yeterli olmuştu. Fedai korkunç bir darbe yağmuru altında can verdi. Palalardan geriye kalanları da öfkeli kalabalığın sopaları ve taşları iyice tanınmaz hale getirmişti. Çünkü insanlar başka hiçbir şeyden kendilerini ölesiye korkutan biri kadar nefret etmezler. Bu kabarmış öfke denizinde Orlando, çaresiz bir şekilde oradan oraya sürüklenip duruyordu. Ansızın kendini insan kraterinin kenarında, ölü fedainin başında buldu. Delikanlının yüzünde hala tasvir edilmesi imkansız bir şaşkınlık ifadesi vardı. Parça parça edilmiş vücudu değil ama uzun kirpiklerin arasından sanki canlıymış gibi görünen gözleri, Orlando'nun bir kez daha ürpermesine neden olmuştu. Büyük bir çabayla oradan uzaklaşmaya çalıştı. Bunu başardığı anda ise üç adam yolunu kesti. El Mansur seninle konuşmak istiyor. Kılıçlarının kabzalarını kavramış olan elleri, bu emrin bir an bile geciktirilmeden yerine getirilmesi gerektiğini çok iyi ifade ediyordu. El Mansur'un evi, bir iskeletin eli gibi denize uzanan bir kaya burnunun üzerine inşa edilmişti. Kale benzeri yapının yüksek duvarları, üç taraftan dimdik bir şekilde doğruca köpüklü dalgaların arasına iniyordu. Binanın kara tarafında kalan cephesi ise palmiye ağaçlarının ardına gizlenmişti. Kapının önünde mızrak ve kılıçlarla silahlanmış Nubyalı muhafızlar nöbet tutuyordu. Orlando geniş merdivenlerin üzerinden tavanında çok sayıda küçük kubbe bulunan bir odaya götürüldü. Kubbeler ve duvarlar ağırlıklı olarak peygamberin sevdiği renk olan yeşilin hakim olduğu renkli fayanslarla süslenmişti. Duvardaki maksurelerden birinde bulunan bir divanın üzerine birkaç adam yerleşmişti. Orlando bu kez bembeyaz kıyafetlere bürünmüş olan El Mansur'u derhal tanımıştı. O da Orlando'yu gördüğü anda çevik bir hareketle yerinden kalkarak onun yanına geldi. ''Evime hoş geldin. Bana biraz izin vermeni rica ediyorum. Önemli bir görüşmenin tam ortasındayım. İskenderiye'de kaldığın müddetçe konuğum ol. Sana çok şey borçluyum. Hizmetkarlarım kalacağın yeri gösterecekler. Birbirimizi sonra göreceğiz. Bu arada lütfen keyfine bak.'' Akşama doğru sarayın damında, çadır benzeri bir güneşliğin altında oturuyorlardı. Taşlar öğle güneşinin ısısını yaymaya devam ediyordu ama denizden yana serin bir rüzgar esiyordu. Aşağıda uzanan şehirde ilk lambalar yanmaya başlamıştı. Orlando ile El Mansur ipek yastıkların üzerine yerleşmişlerdi. Cilalı cam kaselerin içinde rengarenk meyveler ve erguvani şarap parlıyordu. İki evcil leopar ayaklarının dibine atılan kızarmış bir güvercin için birbirleriyle dalaşıyordu. ''Sizin dünyanızda konukların şerefine kadeh kaldırma geleneği bulunduğunu biliyorum.'' dedi Mansur. ''Ama biz müminlerin bunu yapması yakışık almaz. Çünkü peygamber bize Allah'ın şarap içilmesinden hoşlanmadığını söylemişti. Bundan ötürü konuklarımızın şerefine hikayeler anlatır ama bunu yaparken şarap içmekten vazgeçmeyiz.'' Sonra kadehleri doldurdu ve anlatmaya başladı. Pek de uzun olmayan bir zaman önce, Muharrem ayının buna benzer bir akşamında Harun el-Reşid'in başveziri telaşla efendisinin odasına daldı ve kekeleyerek bir şeyler söylemeye çalıştı. ''Bana yardım edin efendim, bana yardım edin. Ölüm, bahçede kol geziyor, beni bekliyor, bana yardım etmelisiniz.'' Harun el-Reşid zavallı adamı elinden geldiğince yatıştırmaya çalıştı. ''Şuradaki gizli kapıdan çık.'' dedi ona. ''Doğruca aşağıya, ahırlara in.'' En hızlı atıma bin ve kaç. Yarın sabah gün doğumunda Kerbela'ya ulaşmış olursun. Halife sözlerini bitirince bahçeye indi ve orada bedevi kıyafetine bürünmüş bir yabancı gördü. Sen kimsin diye sordu Harun el-Reşid. Ben aşıkları birbirinden ayıran, çocuğu annesinin kucağından çekip alan, erkek kardeşi kız kardeşten, kocayı karısından ve karıyı kocasından uzaklaştıranım. Ben kudrete ve mevkiye önem vermeden mezarları dolduranım. Ben hiç kimsenin aklından bir an olsun çıkaramadığıyım. Benden ne istiyorsun? Ve ölüm cevap verdi. Senden bir şey istemiyorum. Ancak yarın sabah Kerbela'da bir randevum var. Orlando ile El Mansur kadehleri boşalttılar. Hüzünlü bir hikaye dedi Orlando. Hayat böyledir işte diye güldü Mansur. Kimse kaderinden kaçamaz. Başvezir olacak o zavallı budala ölümle olan randevusunu kaçırmamak için bütün gece at sürmüş. Yaşamının son gecesini en sevdiği karısının koynunda geçirse çok daha iyi ederdi. İnsan sandığından çok daha az zamana ve dosta sahiptir. El Mansur'un bakışları Orlando'nun üzerinde dolaşıyordu. Bedeviler şöyle der. Bir yabancıyı bir gece boyunca ağırlamadan ona bir şey sorma. Kimsin sen? Gözlerinden nasıl bir kudret yayılıyor? O fedaiyi büyük bir şaşkınlığa, hayır dehşete düşürmeyi nasıl başardın? Kudretli Allah adına, böyle bir şey nasıl olabilir? Kendi gözlerimle görmemiş olsaydım, buna asla inanmazdım. Bir ekmeğin tadı, açlığın derecesine bağlıdır, dedi Orlando. Yardımın değeri ise tehlikenin büyüklüğüne bağlıdır. Hayatınız tehlikede olduğu için olanları gözünüzde büyütüyorsunuz. El Mansur bir el hareketiyle bu itirazı bir kenara attı. Şimdiye kadar hiçbir şeyi gözümde büyütmedim. Cebir yasalarına, elimizdeki büyüklüklere ve mantık kurallarına bağlı kalsak daha iyi ederiz. Şurası kesin, dış görünüşün fedainin tarifsiz bir dehşete kapılmasına neden oldu. Neden? Korkunç bir halin yok. Buna rağmen silahlı muhafızlarımın başaramadığını sen sadece varlığınla başardın. Tek kelime etmediğin gibi parmağının ucunu dahi kımıldatmadın. Bunun gerçekçi tek bir açıklaması olabilir. O adam seni tanıyordu. Peki benden neden korkmuş olabilir? Seni orada görmeye hazırlıklı değildi. Senin orada olabileceğini aklından bile geçirmiyordu. Sen onun için bir ifrit, mezarından çıkmış bir hortlak gibiydin. Belki de beni başka biriyle karıştırmıştır. Fedailerin geldiği dünyada sana benzer mavi gözlü, sarı saçlı adamlar bulunmaz. Hayır, seni tanıdığına kesinlikle eminim. O takdirde benim de onu tanıyor olmam gerekir, dedi Orlando. Öyle, diye karşılık verdi El Mansur. Onunla daha önce hiç karşılaşmadığıma yemin ederim. Mansur sessizce içkisini yudumladı ama gözlerini konuğunun üzerinden ayırmadı. Sonra kendi kendine konuşur gibi dudakları yavaşça oynadı. Orlando sadece tek tük kelimeler anlayabiliyordu. Rüzgar, sıcak çöl rüzgarı kalbimin tam ortasında esiyor. El Hima, El Batil. Kuana dağlarının eteklerinde. Seninle nerede karşılaşmıştık? Bin yıl boyunca bin şairin düşlerinin arasında ilerleyeceksin, sonra da ansızın dünyanın ışığını göreceksin. Benimle, ölümünle karşılaşacaksın. Bunu kim yazmış diye sordu Orlando. Quais Mecnun, Beni Amir kabilesinin delisi, ölümcül bir karşılaşmayı anlatan eski bir Arap efsanesidir. El Mansur kadehleri doldurdu. Seni bir yığın soruyla rahatsız ettiğim için beni affet. İyi bir ev sahibi değilim. Ama şimdi sen de bana bir hikaye borçlusun. Orlando kadehini kaldırdı. Hikayenize bir masalla karşılık vermeme izin verin. Genç bir çiftçi bir gün ormanda bir kurt görmüş. Hayvan kapana kıstırdığı ön bacaklarını kaybettiği için yürüyemiyormuş. Bundan iyi bir poz çıkar diye düşünmüş genç çiftçi. Sonra da bir balta ve bıçak getirmek için hızla eve doğru yürümeye başlamış. Ancak fazla uzaklaşmadan yakaladığı avın artıklarını kurda getiren bir tilki görmüş. Bu işin nasıl devam edeceğini merak eden çiftçi her gün oraya gelmiş ve tilkinin her gün kurdu taze etle beslediğini görmüş. Bu işi anlattığı bir rahip ona Tanrı'nın lütufkarlığının her yerde ve sonsuz olduğunu söylemiş. Madem öyle diye düşünmüş çiftçi, o halde ben neden kendime eziyet edip duruyorum ki? Nasıl olsa Tanrı bana yardım edecektir. Böylece bir orman çayırına uzanmış ve Tanrı'nın lütufkarlığını beklemeye başlamış. Birkaç gün sonra yerden doğrulamayacak denli güçsüz düştüğünde kulağına bir ses gelmiş. Yanlış seçim yaptın çiftçi. Senin kaderin kurt değil, tilki olmaktı. Kendisine ve başkalarına bakabilecek kadar güçlü biri nasıl olur da yardım isteyebilir? El Mansur leoparlarının başlarını okşadı. Antik çağ masallarını severim. Kenofanes şöyle yazmıştı. Hayvanlar tanrılar yaratacak olsaydı, sonradan tanrının suretinde olduklarını söyleyebilmek için tıpkı kendilerine benzeyen tanrılar yaratırlardı. Kutsal kitapta Süleyman'ın bilgelikleri bölümünde şu cümle yazılıdır. Unus quis quae sibi deum fingit. Herkes kendi tanrısını yapar. Süleyman bizden biriydi, dedi El Mansur. Doğu dünyasının kudretli ve bilgili bir evladı. Bir kez daha bakışları Orlando'nun üzerinde dolaştı. Ya sen kimsin? Dur söyleme, bırak da ben tahmin edeyim. Endülüs'te doğdun, soylu bir aileye mensupsun ve damarlarında Arap kanı akıyor. Gerçek bir insan sarrafısınız, diye güldü Orlando. El Mansur bu cümleyi duymazlıktan geldi. Ama seni İskenderiye'ye getiren nedir? Diye sordu, kendi kendine konuşur gibi. Haçlı savaşçıları ve elçiler yalnız başlarına yolculuk etmezler. Görünüşe göre bir tacir de değilsin. Ben bir tapınakçıyım, dedi Orlando. Allah adına, bir tapınakçı. El Mansur'un bakışlarında bu kez şaşkınlık ve hayranlık vardı. Bir fedaiyi dehşete düşüren bir tapınakçı.